Ayrım 27.
Sayfa 278. Vitka, Zayçenko'ya küçümseyici bir bakış baktı. Şu mavi gömlekli çocuklar mı diyorsun? Onlar buranın üyeleri be, saçmalamayı bırak. Saçmalamıyorum ki dedi Vanya, saçmalamıyorum. Diplomalarını bekliyorlar, kağıtları gelir gelmez gidecekler. Peki öyleyse, gelin şu senin tarım bilimcileri görelim. Küçük yapıda iki yatak odası vardı. Ötekilere kıyasla temizce sayılacak battaniyelerle örtülü yatakların üzerinde Vanya'nın dediği gibi mavi gömlekler giyinmiş gençler oturuyordu. Saçları başları taralıydı ve yüzlerinde son derece erdemli kişilere özgü bir anlatım vardı. Duvarları kartpostallarla dergilerden düzgünce kesilmiş resimler süslüyordu. Güzelce çerçevelenmiş ve duvarlara asılmış aynaları bile vardı. Pencere içlerine kenarları oymalı kesilmiş temiz kağıtlar yaymışlardı. Asık suratlı gençler selamımı biraz soğuk karşıladılar. Vanya'nın şakalı tanıştırma sözleri karşısında azıcık bile utanmış görünmüyorlardı. Bak işte bunların hepsi tarım bilimci. Ben sana demedim mi? Ve işte bu da başkanları. Vosko Boynikov. Sanki tarım bilimcilerle değil de varlıklarına hiç mi hiç inanmadığı cin ya da perilerle tanışmak üzere buraya çağrılmışız gibi bakmaktaydı bana Vitka Gorkovski. Darılmayın ama çocuklar dedim. Size neden tarım bilimci diyorlar merak ettim. Betinin benzinin solgunluğu ve yüzünde kendini önemli biri sayanlara özgü anlatımla dikkati çeken ve bu niteliklerin hiçbiriyle duygusuzluğunu gizleyemeyen uzun boylu bir genç olan Vosko Boynikov yatağından kalktı. Ellerini pantolonunun dar ceplerine zar zor sokuşturdu ve konuştu. Biz tarım bilimciyiz, yakında diplomalarımızı alacağız. Kim size diploma verecek? Kim olacak? Müdür verecek. Hangi müdür? Eski müdür? Vitka gülmesini tutamadı. Bana da bir tane verse bari. Alay edecek bir durum yok dedi Vosko Boynikov. Bilmeden konuşma. Sen ne anlarsın bu işten? Vitka öfkelendi bu kez. Ben yalnız hepinizin birer budala olduğunu anlıyorum. Bu da bana yeter. Anlatın şu meseleyi bakalım. Kim akıllı kim aptal görelim. Senden hala aptal mı olur diye yanıtladı onu Vosko Boynikov. Küçük dağları kendisi yaratmış havalarındaydı. Ama Vitka bu dolabın daha fazla döndürülmesine dayanamadı. Tamam yeter, anlatın bakalım hadi. Yataklara iliştik. Sözlerimizden hayli alınmış, öfkeli, kaba tarım bilimciler kendilerini toparladılar. Kalabudanın çavdarıyla kendi soluk kesen uğraşlarının gizlerini açıklamak için gerekli özgüveni ve yetkinliği kazandılar. Ve bütünlükten yoksun öykülerin arasına çarpık, güvensiz dudak bükmeler, yüz ekşitmeler serpiştirerek olayı anlattılar. Geçen yüz kalabuda kuryaja adam göndermiş, burada çavdar ekilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasını istemişti. Adam büyüklerden 15 kadar çocuğu kalabuda adına çalışmaya razı etmiş, onlara cebinin ağzını açmış, işçilerini ayrı bir yapıya yerleştirmiş, yatak, yorgan, çarşaf, üst baş, palto almış, hepsine 50'şer ruble para vermiş, iş bitince de onlara tarım bilimci belgesi vereceğini söylemiş. Yataklar ve öteki refah öğeleri birer gerçeklik olarak ortada durduğuna, bunların kendilerine verildiği konusunda hiçbir kuşkuya yer olmadığına göre, hiçbir ilkokulun ikinci sınıfından yukarı eğitim görmemiş, kara cahil sayılacak bu çocukların verilecek belgelerin gerçekliğine inanmamaları için hiçbir neden yoktu. İstenilen bütün koşulları yerine getirdiklerine göre hiç kaygılanmadan bekleyebilirlerdi. Diplomaların verilmesi bahara kalmıştı. Ne var ki bu durum çocukları pek rahatsız etmiyordu. Çünkü Kalabuda'nın adamı çocuklara yardım bildireminin yoğunluktan yoksun bir havasının bir yerinde gözden gitmişti gerçi ama topluluğun müdürü büyük bir ele açıklıkla bu görevi üstlenmişti. Topluluktan ayrılmadan bir gün önce onlara diplomalarının hemen hemen hazır olduğunu, yalnızca kuryaja gönderilip imzalandıktan sonra törenle tarım bilimcilere sunulacağını söylemişti. Ama çocuklar sizi düpedüz dolandırmışlar dedim onlara. Tarım bilimci olmak için çok okumanız, birkaç yıl okula gitmeniz gerekir. Bu alanda eğitim veren birkaç yüksek okul ve teknik üniversite var. Ama bunlardan birine girebilmek için bile normal okullarda birkaç yıl eğitim görmeniz gerekir. Oysa sen evlat 7 kere 8 kaç eder? Ansızın bu soruyu yönelttiğim esmer, yakışıklı delikanlı, utangaç bir tavırla beni yanıtladı. 48. Vanya Zayçenko küçük dilini yutacakmış gibi bir hii çekti ve içtenlikli küçük gözlerini fal taşı gibi açtı. Vay canına tarım bilimciler. 48 ha. Vay canına, bu iyi işte. Voskobojnikov, sana fikrini soran oldu mu? Ne çıkıyorsun oradan? Sana ne diye azarladı Vanya'yı. Bilgisinin kesinliği içinde yüzü bembeyaz kesilen Vanya, ama 56 eder diye haykırdı. 56. Svatko diye anılan geniş omuzlu sıska bedenli genç, ne olmuş yani dedi. Bizi Sovhoz'a alacaklarını söylediler. Bu nasıl olacak peki? Bu olabilir dedim ben. Bir devlet çiftliğinde çalışmak iyi bir şeydir. Ama orada işçi olacaksınız, tarım bilimci değil. Tarım bilimciler öfkelerinin şiddetinden az daha yatakları kıracaklardı. Svatko hırsından kireç gibi oldu. Hakkımızı aramayacağımızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Biz burada aptal değiliz, her şeyi çok iyi anlıyoruz. Müdür bizi uyarmıştı zaten. Toprağın sürülmesini istiyorsunuz ama adam bulamıyorsunuz. Bu yüzden gelmiş burada dırdır ediyorsunuz. Bize güçlük çıkarıyorsunuz. Kalabuda ile konuşup onu da ayarttınız biliyoruz. Ama bunu sizin yanınızda bırakmayacağız. Gözünüzün yaşına bakmayacağız. İşte bu kadar. Voskobojnikov ellerini bir kez daha ceplerine takaladı. Uzun gövdesini gerdi. Neredeyse başı tavana değecekti. Buraya bize üç kağıt atmaya mı geldiniz? Bu işi bilenler bize gerekli bilgiyi verdiler. Dönüm dönüm toprak ektik. Eşek gibi çalıştık. Şimdi bizi sömürmek istiyorsunuz değil mi? Öyle yağma yok. Aptallar dedi Vitka hiç istifini bozmadan. Şimdi bir tane vuracağım Gorkililer. Başkalarının ayağına çelme takmaya gelmişler buraya. Ne olacak? İliştiğim yataktan kalktım. Tarım bilimciler öfkeli, donuk yüzlerini bize döndürdüler. Elden geldiğince soğukkanlı bir hava içinde onlardan ayrılmaya çabalıyordum. Nasıl isterseniz öyle olsun çocuklar. Tarım bilimci olmak istiyorsanız olun. Bu sizin bileceğiniz iş. Şimdilik sizin emeğinize gereksinmemiz yok. İşlerimizi size olmadan da yürütürüz. Gitmeye davrandık. Ama Vitka kendini tutamadı. Kapıdan döndü ve yararsız olduğunu bile bile inatla sövdü. Hepiniz aptalsınız işte, aptallar. Onun bu görüşü tarım bilimcilerde öyle bir öfke uyandırdı ki Vitka tabanları yağlamak durumunda kaldı. Öncüler odasında Jorka Volkov her ne pahasına olursa olsun komutanlığa atanmış kuryajlılarla bir toplantı yapıyordu. Bu işin böyle olmayacağını, bu türden komutanların bizim işimize yaramayacağını daha baştan söylemiştim Jorka'ya. Ama o sözlerindeki gerçekliği deney yoluyla sınamayı kafasına koymuştu. Adaylar sıralara oturmuş, çıplak bacaklarını bir yığın sinek gibi birbirlerine sürtüyorlardı. Gözlerinden ateşler fışkıran Jorka şu anda bir kaplanı andırıyordu. Adaylar kuralları çok karmaşık olan yeni bir oyuna katılmak üzere buraya getirilmiş ama eski oyunun çok daha iyi olduğu inancını taşıyan bir hava içindeydiler. Jorka'nın tutkulu açıklamalarına yanıt olmak üzere gülümsemeye çalışıyorlardı ama söylevinin böyle bir etki yaratmış olması Jorka'nın hiç de hoşuna gitmiyor olsa gerekti. ''Ne sırıtıyorsunuz be? Ne sırıtıyorsunuz ha? Dediklerimi anladınız mı? Birer asalak olarak yaşadığınız yeter artık. Sovyet hükümeti nedir biliyor musunuz?'' Yanaklarına yapışık gülümsemelerini koyunca bastırmaya çabalayan komutanlar suratlarını astı. ''Ben ne diyorum, siz ne anlıyorsunuz? Siz komutansınız. Buyruklarınızı herkes uyacak. Diyelim ki uymadılar.'' Gülümsemesini tutamayan kalın kaşlı bir delikanlıydı bu soruyu soran. Adı Petruşko'ydu ve beş para etmez bir kaytarmacı olduğu yüzünden belliydi. Çağrılılar arasında Spridon Kovrak da vardı. Belukin ve Karabanov'la yaptığı konuşma sonucu yumuşamış görünüyordu. Ama şu anda düş kırıklığına uğramış gibiydi. Yoldaşlarıyla çok kötü ve kendisine zararı dokunacak anlaşmazlıklara girmesi bekleniyordu. Hemen o akşam Jorka'nın hararetli konuşmalarından ve kuryajlıların gülümsemeli umursamazlıklarından sonra her şeye karşın komutanlar kurulunu oluşturduk. Toplulukta yaşayan herkesin adını kağıda geçirdik. Ertesi gün yapılacak işleri bile saptayıp bölüştürdük. Volokov'la Kudlati, ertesi gün tarlalarda yapılacak işler için gerekli araçları hazırladılar. Komutanlar kurulu da hazırlanan araçlarda acınası bir görünüm sergiliyordu. Yorgunluğumuzun ve başarısızlığımızın bilincinde olarak yataklarımıza yattık. Broyov'la yardımcısının çalışmaya başlamasına, simsiyah toprak yığınları çevresinde tahta talaşlarının şimdiden parıldamasına karşın kuryajın genel sorunları belirsizliğini koruyordu. Doğru dürüst bir çözüme el atmak için işi nereden tutacağımızı bilmiyorduk. Çünkü ortada bir şey yoktu. Ertesi sabah erkenden Rabfak öğrencileri Harkov'a döndüler. Komutanlar kurulundan alınan karara uygun olarak kalk borusu saat 6'da çalındı. Kilise duvarında şimdi çıngır mıngır, güzel sesli yeni bir çanın asılı olmasına karşın çıkarılan ses kuryajlıların üzerinde küçücük bir etki bile yaratmadı. Kolunda yeni bir kırmızı şerit taşıyan topluluk başkanı Ivan Denisovich Kırgızov birkaç yatakhaneden içeri başını uzattı ama umutsuzluktan başka bir şey getiremedi. Topluluk uykudaydı. Tek yaşam belirtisi bizim öncü müfreze üyelerinin tarlalara gitme hazırlıklarını tamamladığı ahırlarda görülebilirdi. Öncüler 20 dakika sonra çift beygirle çekilecek 3 saban ve birkaç tırmıkla yola çıktılar. Kudlati at arabasını aldı. Cücüklü patates bulmak üzere kasabaya gitti. Yolda kasabadan dönmekte olan soluk benizli, ıslak görünümlü yaratıklarla karşılaşmıştı. Onları durdurup üzerlerini arayacak, gece onlar konusunda onlarla konuşacak gücüm yoktu. Ellerini kollarını sallayarak yatakhanelere daldılar. Böylece uyuyanların sayısı azalacak yerde artmış oluyordu. Bir gece önce belirlenen komutanlar kurulu tarafından oy birliğiyle onaylanan izlenceye göre topluluktaki herkesin yatakhaneleri ve avluyu temizleme işine başlaması, ser yapılacak alanı hazırlaması, manastır duvarları çevresinde sebze ekilmesi için toprağın bellenmesi ve duvarın yıkılması gerekiyordu. Bazı iyimser anlarımda büyük bir güç oluşturduğumuz yolunda hoş duygulara bile kapılmıştım oysa. 400 topluluk üyesi. Arşimet olsa 400 kişinin emrine verildiğini görünce sevinçten oracıkta ölürdü. Hatta belki dünyayı yerinden oynatabilmek için gerekli dayanak noktasının aranması işinin artık tamamlandığına bile karar verirdi. 120 Gorkili'den sonra 280 kuryajlı bile benim gözümde görülmedik bir enerji yoğunluğu demekti. Ne var ki bu enerji yoğunluğu şu anda pis, küflü yataklarda sere serpe uzanmış yatıyordu. Kahvaltı etmek konusunda kimsenin acelesi yoktu anlaşılan. Tabaklarımız ve kaşıklarımız alınmıştı ve yemekhane masalarına ne de olsa düzenli bir biçimde dizilmişlerdi. İlk birkaç kişinin yemekhane kapısında belirebilmesi için Şelaputin çanını tam bir saat çalmak zorunda kaldı. Kahvaltı faslı saat 10'a dek sürdü. Yemek salonunda birkaç konuşma yaptım. Kimin hangi müfrezeden olduğunu, her müfrezesinin komutanının kim olduğunu ve kümelerin hangi işleri yapacağını tam 10 kez yineledim. Topluluk üyeleri konuşmalarımı başlarını tabaklarından kaldırmaksızın dinlediler. Bacaksız reziller, kendileri için nedenle lezzetli ve yağı tuzu yerinde bir sabah çorbası pişirildiğini ve her ekmek diliminin üzerine birer parça tereyağı konulduğunu bile fark etmemiş görünüyorlardı. Durup dinlenmeden kaşık sallıyor, çorbayı ve tereyağları mideye indiriyor, ekmek lokmalarını ceplerine tıkıştırıyor, yağlı parmaklarını yalaya yalaya ve Arşimet umutlarıyla dolu bakışlarımı yokumsayarak yemekhaneden çıkıyorlardı. Kilise basamaklarında dikilmiş duran Misha Ocharenko'nun yanına yaklaşan olmadı. Misha'nın yana kilise basamaklarında yepyeni bel kürekleri, tırmıklar ve süpürgeler diziliydi. Hepsi de dün alınmışlardı. Misha'nın elinde yine dün alınan yepyeni bir defter vardı. Misha bu deftere her müfrezeye verilen gereçlerin adını ve sayısını yazacaktı güya. Takım taklavatının ortasında çok ahmak bir görünümü vardı. Çünkü tek bir insanoğlu yanına varmış değildi. 10. müfrezenin komutanı Zayşenko, kendi arkadaşlarından oluşan bir müfrezenin bende büyük umutlar uyandıran komutanı Vanya Zayşenko bile alet almaya gelmedi. Onu kahvaltıda da görmemiştim. Yemekhanedeki yeni komutanlardan yalnızca Kovrak geldi ve önümüzden geçen kalabalığa küstahça bakarak yanımda dikildi. Onun müfrezesi yani 4. manastır duvarını yıkacaktı ve Misha kazmaları hazırlamıştı. Ama Kovrak kendisine verilen işten söz etmeye bile yanaşmadı. Her zamanki donuk tavrıyla manastır duvarıyla uzak yakın ilişkisi bulunmayan konulara değiniyordu. Gorki topluluğundaki kızlar güzelmiş öyle mi? Ona arkamı döndüm, yürüdüm. Ama o da benimle yürüdü ve yüzüme yan yan bakarak konuşmasını sürdürdü. Sizin kadın öğretmenlerden bazıları da bayağı esaslıymış diyorlar. Burada da birkaç iyi parça vardı ama biliyor musun benim bakışlarımdan bile korkarlardı. Gözlerimin içini gördüler mi kıpkırmızı kesilirlerdi. Şimdi ne var benim bakışlarımda? Sorarım. Benim bakışlarım neden böyle tehlikeli? Söyle hadi. Senin müfreze neden işe gitmedi? Biliyorsam Allah canımı alsın. Bunun benimle ne ilgisi var hem? Bak ben işe gittim mi? Gitmedim. Neden gitmedim peki? İçimden gelmedi. Ha ha ha. Gözlerini kıstı, kilisenin tepesindeki haça baktı. Bu Podvorki'de birkaç iyi parça var. Sana bir tane bulurum istersen. Önceki akşamdan bu yana neredeyse insanüstü bir çaba harcayarak öfkemi bastırmaktaydım. Şu anda içimde bir yumruk büyüyor, büyüyordu ama şimdilik yüreğimin bulunduğu yöreden sanki kapakçıklar talim yapıyormuş gibi boğuk gıcırtılar geliyordu yalnızca. Beynimde biri hazır ol komutunu verdi ve duygular, düşünceler beynimde etkinlik gösteren tüm algılamalar gevşeklikten kurtulmaya, toparlanmaya başladı. O aynı biri kaşlarını çatarak şu buyruğu verdi. Kovrağa ilişme. Hemen git Vanya Zaychenko'nun müfrezesi neden işbaşı yapmamış, Vanya neden kahvaltıya gelmemiş onu öğren. Bu ve daha başka nedenlerle Kovrağa çekil başımdan Allah'ın dedim yalnızca. Kovrak benim bu davranışım karşısında çok şaşırdı ve hızla yanımdan uzaklaştı. Zaychenko'nun yattığı yatakhaneye gittim. Vanya çarşafsız, yorgansız bir çiltenin üzerinde yatıyordu. Adamları çevresini sarmıştı. Ellerini başının altına koymuştu. Solgun, zayıf eli kirli yastığın üzerinde çok temiz görünüyordu. Ne oldu diye sordum. Çevresini saranlar sessizce bana yol açtılar. O Daryuk gülümsemeye çabaladı ve duyulur duyulmaz bir sesle onu dövdüler dedi. Kim dövdü? Yastığın üzerinden Vanya'nın sesi beklenmedik bir tınıyla yankıdı. Biri beni dövdü işte. İşte böyle. Gecenin karanlığında geldiler. Beni battaniyeye sardılar. Canımı çıkarıncaya dek dövdüler. Göğsüm ağrıyor, buram. Vanya Zaychenko'nun çınlayan sesi kuru solgun yüzüne hiç uymuyordu. Kuryajlı hastane diye anılan bir binanın bulunduğunu biliyordum. Oradaki pis, boş odalardan birinde yaşlı bir hasta bakıcı kadın oturuyordu. Malikov'u onu çağırmaya koşturdum. Malikov kapıda Şelaputin'le çarpıştı. Anton Semyonovich, otomobille geldiler, sizi arıyorlar. Büyük siyah bir Fiat arabanın yanında Bregel, yoldaş Zoya ve Klemer duruyorlardı. Bregel görkemli bir gülümseme sergiledi. Devraldınız mı? Aldım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok mu iyi, az mı? Şöyle böyle. Yoldaş Zoya bana inanmadığını ele veren gözleriyle yüzüme baktı. Klemer sağına soluna bakındı. Benim 100 rublelik öğretmenlerimi merak ediyordu anlaşılan. Hasta bakıcı kadın tam bir ihtiyar yürüyüşle tökezleye tökezleye ama hızla yanımızdan geçti. Vanya Zaychenko'ya gitti. Ahırdan Volokov'un saygılı olmayan sesleri geliyordu. Domuz oğlu domuzlar. İnsanları berbat ettiniz. Yetmedi, hayvanları da berbat ettiniz. Bir arabaya koşulacak iki at yok be domuzlar. Bunlar at değil, içi geçmiş orospu hepsi. Yoldaş Soya'nın yüzü kızardı. Şöyle bir sıçradı ve büyük hatta kocaman kafasını iki yana salladı. Toplumsal eğitim diye ben buna derim işte. Gülmemi tutamadım. Toplumsal eğitim değil bu dedim. Duygularını anlatacak söz bulamayan bir insan yalnızca. Klemer kin duygularını dile getiren bir gülümsemeyle bulamıyor demek ha dedi. Bana sorarsanız çok yerinde sözcükleri bir araya getirmesini iyi başardı bu delikanlı. İşte ben de bunu söylüyorum ya, önce başaramadı sonra da aradığını buldu. Bregel bir şey söyleyecekmiş gibi yaptı. Gözüme baktı ama hiçbir şey söylemedi. İdil. Ertesi gün Koval'e şu telgrafı gönderdim. Gorki topluluğu, Koval. Topluluğun tüm öğretmenlerinin yola çıkma işini hızlandırın. İlk trenle kuryaja gelsinler. İki gün sonra akşam üzeri telgrafıma yanıt geldi. Arabalar yüzünden gecikme oldu, öğretmenler bugün yola çıkıyor. Kuryajdaki tek araba gecenin ikisinde Rizov istasyonundan Ekaterina Grigoryevna, Lidya Petrovna, Butsayi, Jurbin ve Goroviç'i getirdi. Bizden önceki öğretmenlerin oturduğu sayısız barınak arasında onlara yatacak odalar bulduk. İyi kötü yatak döşek hazırladık. Yatakları kasabadan almak zorunda kaldık. Karşılaşma çok sevinçli oldu. Şelaputin ile Toska 15 yaşında birer delikanlı olmalarına karşın mektepli kızlar gibi gelenleri öperek sevinç çığlıkları atarak mutluluklarını dile getirdiler. Coşku içinde eski dostların boyunlarına atıldıklarında ayakları yerden kesiliyor, havada sallanıyordu. Gorkililer şen şakrak ve mutlu görünüyorlardı. Topluluktaki işlerin ne durumda olduğunu yüzlerinden okuyordum. Ekaterina Grigoryevna okuduklarımı kısaca onayladı. Orada her şey hazır, her şey toplandı, denkler bağlandı, iş arabaların gelmesine kaldı. Çocuklar nasıl? Çocuklar denklerin üzerinde yatıp kalkıyorlar ve sabırsızlıktan çatlıyorlar. Bana sorarsanız bizim çocuklar doğuştan mutlu. Biz hepimiz mutlu insanlarız değil mi? Siz nasılsınız? kendimi toparladım. Ben de anlatamayacağım denli mutluyum dedim sakınımlı bir sesle. Ama Kuryaj'da benden başka mutlu kişi olduğunu sanmıyorum. Hayrola, ne oldu diye sordu Litoçka merakla. Bir şey yok canım diye dayılandı Volokov. Bizden yeterince adam yok o kadar. Tarlalarsa iş bekliyor. Birinci karma biziz, ikinci karma biziz, daha ne istersen biziz. Kuryajlılara ne olmuş? Çocuklar güldü. Acele etme, görürsün. Peter Ivanovich Gorovich dudaklarını birbirine bastırdı. Bir çocuklara, bir karanlık pencerelere, bir bana baktı. Bizim çocukların hemen gelmesi gerek ha? Hemen dedim. Çok ivedi olarak. Topluluk elden geldiğince çabuk buraya gelip bizi kurtarmalı. Yoksa çökeceğiz. Peter Ivanovich bir iki öksürdü. Bir iki pürüz var. Sizin topluluğa gitmeniz gerekecek. Gerçi o zaman da biz burada yalnız kalacağız. Güç olacak ama ne yapalım? Demiryolu görevlileri arabalar için çok para istediler. Hiç indirim yapmıyorlar. Kısacası güçlük çıkarıyorlar. Bir günlüğüne oraya gitmeniz gerekecek. Koval demiryolu yetkilileriyle kavga etti. Bir sessizlik oldu. Volokov omuzlarını döndürüyormuş gibi bir hareket yaptı. Bir iki öksürdü ve tıpkı bir ihtiyar gibi gırtlağını temizledi. Bunda bir şey yok dedi. Hemen gidersiniz. Şöyle ya da böyle başımızın çaresine bakarız burada. Olan oldu, ne yapalım? Siz yalnız çocuklara söyleyin, fazla oyalanmasınlar. Pencerenin içine oturmuş olan Ivan Denisovich soğukkanlı bir havayla gülümsedi. Saatine bir göz attı. 2 saat sonra bir tren var dedi. Son arzunuz ve vasiyetiniz nedir söyleyin. Son arzum? Benim isteklerimin ne anlamı var? Elbet kaba güce başvurmamalısınız. Şimdi 6 kişi oldunuz. 2-3 müfrezeyi bizim tarafımıza çekin yeter. Ama onları birer birer değil, müfrezeler halinde kazanmaya bakın. Bu da epey dil dökmemizi gerektirecek herhalde dedi Gorovich dalgın dalgın. Evet ama fazla ileri gitmeyin. Onları kazanmaya çalıştığınızı açık açık belli etmeyin. Topluluğu anlatın onlara. Başardığımız işleri anlatın. Yaşantımızdan örnekler verin. Size öğretecek değilim ya ne diyeceğinizi. Elbet birden gözlerini açacak değilsiniz. Ama şöyle tadımlık bir şeyler verin yeter. Kafam karmakarışıktı. İçinde bin bir düşünce ve imge doğuyor, fırlıyor, debeleniyor, hatta sanki bayılıyordu. Ve bunlardan biri kazara beni iyimser olmaya çağıran bir nitelik gösterse hemen onun çarpık bir düşünce olabileceği kuşkusuyla doluyordum. Eğit bilimin kendi fiziği, kimyası, geometrisi ve makine bilimi vardır. Hatta eğit bilimsel gerçeküstü diye bir şey bile vardır. Şimdi kalkıp bu 6 görevliyi tek başına Kuryaj'da, karanlık gecenin ortasında nasıl bıraktığımı sorabilirsiniz. Onlara konuşmalarını öğütlemiştim. Ama aslında 6 kültürlü, ciddi, iyi niyetli insanın Kuryaj'da ansızın ortaya çıkıvermesini yaratacağı etkiye güveniyordum. Elbet bu bir fıçı katran içinde bulunan bir kaşık bala güvenmek gibi bir şeydi. Ama fıçıdaki gerçekten katran mıydı? Elbet benim kimyam pek öyle iyi değildir. Bu durumda elde edilecek kimyasal tepki son derece sefil, gevşek ve de sonuca götürmekten uzak olabilir. Burada kimya kullanılacaksa kimyanın bir başka alanından yararlanmak gerekir. Dinamit kimyası, nitrogliserin kimyası, kilise duvarlarını, küf kokulu ceketleri, çocuk psikolojisini köprü altı çocuklarını ve de diplomalı tarım bilimcileri göklere fırlatacak ani, ürkütücü, dehşet verici, etkileyici bir patlayıcı kimyası işe yarayabilir ancak burada. Söz aramızda kendimi ve öncü karma müfrezemi düzgün bir biçimde bir fıçıya yerleştirmeye hazırdım. Bizde yeterince patlayıcı güç vardı kuşkusuz. 1920 yılını düşündüm. Hayli şiddetli başlamıştık işe. Patlayıcı kıtlığı çekmemiştik.